Ayrım 19.
Hünkâr hazretlerinin ve sadrazamın hatırlarını sordular. O sırada kahyalar ve hademeler de eşyaları arabalardan indirip konağa taşıdılar. Bütün erkan Vali Paşa'nın ailesiyle birlikte gelmemiş olmasına çok şaşıyor ve paşayı rahatsız edecek sorular soruyorlardı. Refikanız hanımefendi, acaba ne zaman teşrif edecekler paşa hazretleri? Bir engelleri mi çıktı? Kerimeleriniz de gelmediler mi? Yalnız sıkılmayacak mısınız vezir hazretleri? Hasan Hilmi ya sabırlar çekerek birkaç sözcükle soruları geçiştiriyor ama bunların arkası gelmiyordu. Ne saygısız adamlardı bunlar. Vali paşa gelmiş, refikaları ve kerimeleri gelmemiş. Kime ne? Bu ne labalilikti? Bazıları, paşa hazretleri, herhalde önce siz yerleşeceksiniz. Birkaç hafta sonra da muhterem aileniz teşrif edeceklerdir. Değil mi efendim? Diye paşayı çileden çıkartacak sorular soruyorlardı. Hasan Paşa, hayır, ben buraya tek başıma geldim. Bu sizi ne ilgilendirir? Ben evin dırdırından bıktım, dilediğim gibi yaşayacağım, diyemezdi ki. Sorunların ardı arkası kesilmiyordu. Vezir hazretleri, refikanız hanımefendinin asaleti, zerafeti, nezaketi buralardan duyuldu. Refikam cariyeniz kendileriyle teşerrüf etmek için sabırsızlanıyordu. En kısa zamanda değil mi efendim? Paşa hazretleri, madem ki yalnızsınız, artık bu akşam sizi bırakmayız. Fakirhaneyi şereflendirirsiniz, hep birlikte yemek yeriz. Bu lütfu bizden esirgemezsiniz herhalde. Hasan Paşa bu erkanın elinden nasıl kurtulacağını bilemiyordu. Kusura bakmayın, çok yorgunum, beni bu akşam affedin diyerek bütün davetleri geri çevirdi ve sonunda yalnız kalabildi. Paşa Meyyali ile evlendiğinden beri ilk kez göreve yalnız gidiyordu. Daha önce mutasarrıflık ve valiliklerde eşini ve çocuklarını da yanına almıştı. Kızlarına çok düşkündü ama Meyyale'nin hırçınlıkları evde huzur bırakmıyordu. Oysa kendisi ne kadar uyumlu, yumuşak ve gerilimsiz bir insandı. Ama olmadık nedenlerle köpüren, bağıran ve sinirlenen eşini yatıştırabilmek için bazen bütün bir akşam uğraşması gerekiyordu. Birlikte yaşam gittikçe katlanılmaz bir durum almıştı. Paşa kendini çok yorgun buluyordu. Sivas'ta geçirdiği bu ilk gece bütün bu gerginlikleri düşündü. Elinde olsa artık bir daha İstanbul'a hiç dönmeyecekti. Hasan Paşa kısa zamanda Sivas'ın sorunlarını kavradı. Zaten ortada çözülmeyecek hiçbir önemli sorun yoktu. Çevresinde sempati yarattı ve herkesin gönlünü alarak yönetime olumlu bir yön verdi. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra çevresindekiler yine Refik Hasan Efendi'nin ve kerimelerinin ne zaman geleceği yolunda sorulara başladılar. Paşa da bir gün bu soruları kendisine yönelten mektupçu başıya "Şimdilik ailemi getirmeyi düşünmüyorum." deyiverdi. Mektupçu başı "Vezir Hazretleri," dedi. "Öyleyse size burada bir zevci aramamız doğru olmaz mı acaba?" Paşa bu soruya kesin bir yanıtı vermeyince mektupçu başı "Neden şimdiye kadar bunu düşünmedim?" "Tabii, elbette. Böyle yalnız kalamazsınız. Sizin burada yeni bir yuva kurmanızın her bakımdan sizi mutlu edeceğini düşünmek istiyorum Paşa Hazretleri," dedi. Hasan Paşa, "Durun bakalım, acele etmeyelim. Böyle bir şey hiç doğru olur mu? Sonra ne derler?" diye yanıt verdi. "Ne diyecekler Paşa Hazretleri? Allah'ın emri dört. Zat-ı şahaneleri de öyle yapmıyorlar mı? Hem de malumu âliniz sarayda yalnız dört kadın efendi değil, ayrıca ikballer, gözdeler ve cariyeler var. Kim ne diyebilir? Bunu bir mutalaa edelim. Paşa hazretleri, sizin şanınıza, asaletinize, mevkiinize layık birini bulmak kolay değildir. Biliyorum ama müsaade buyurun, ben bir araştırayım." Birkaç gün sonra Hasan Paşa mektupçu başından iyi bir haber aldı. Kendisine çok seveceği, anlaşacağı, güzel, zarif, kibar, çok iyi bir aileden bir kız öneriliyordu. Hasan Hilmi coşku içindeydi. 50 yaşında yeni bir ilişki tasarısının heyecanını yaşıyordu. Hem çok seviniyor hem de böyle bir serüvene girişmek onu ürkütüyordu. Meyyali bunu duyarsa ne derdi? Hırsından çıldırmaz mıydı? Nasıl karşılardı Hasan'ın bu davranışını? Ama yaptığı şımarıklıkların, huysuzlukların da biraz cezasını çekmesi gerekmez miydi? Kendisine kaç yıldır kan kusturmuş, dünyada rahat ve huzur yüzü bırakmamıştı. Hasan Hilmi hem davranışını haklı buluyor, hem de Meyyali'ye acıyor ve üzülüyordu. Acıyordu çünkü onun bir bunalım içinde olduğunu biliyor. Bunun da yetiştiği koşullardan kaynaklandığını ve hırçınlıkların kötü bir niyete dayanmadığını çok iyi biliyordu. Bazen ona bir ruh hastası gözüyle bakıyor ama kendi iyileştirmek için hiçbir şey yapamayacağını da düşünüyor ve üzülüyordu. Bu düşünceler bir an kafasından çıkmıyordu. Geceleri de gözüne uyku girmiyordu. Ya kızları, bu olayı nasıl karşılayacaklardı? En büyük kızı Rebiya ve onun küçüğü Makbule'nin babalarına çok aşırı düşkünlükleri ve hayranlıkları vardı. Babaları onlar için dürüstlüğün, doğruluğun, namusun, zarifliğin, iyiliğin, aileye bağlılığın simgesiydi. Babanın arkasından hoş karşılanmayacak bir söz söylenecek oldu mu Rebiya? Namusu mücessem, namusun simgesi. Babama laf söyletmem diye kıyameti kopartırdı. Rebiya'nın kocası Ethem Edip Bey'le mutlu ve huzurlu bir yaşantısı vardı. Biri erkek, biri kız, iki çocuğu olmuştu. Ama ne eşi ne de çocukları babasının yerini alamamışlardı. Düşüncede ve duygularda öncelik hep babaya yönelikti. Bu baba sevgisi ve hayranlığı hiçbir zaman eksilmedi. Ethem Bey eşine ne yapsa, ne kadar incelik ve ilgi gösterse üzerinde durulmuyordu. Ama babanın bir tatlı sözü, iki satır yazısı, ufacıcık bir hediyesi büyük övünç nedeni oluyor ve herkese anlatılıyordu. Ethem Bey eşinin bu davranışına bazen bozuluyor, kayınpederini için için kıskanıyor ama ona büyük saygı gösteriyordu. Makbule'nin de babaya olan sevgisinde ve hayranlığında Rebiya'dan aşağı kalır yanı yoktu. Seniye ve Nazmiye daha çok gençtiler. Hasan Paşa onların kendisini aynı ölçüde sevip sevmediklerini pek bilmiyor ve duygularını değerlendiremiyordu. Ya kendi kardeşleri? Salim Ağabey, Kadri, Ömer, Abdülrezzak, Abidin, Saadet, Hüsnü, Fatma, Hayriye ve Raife bu girişimi nasıl karşılayacaklardı? Hasan Hilmi onların gösterecekleri tepkiye pek aldırmıyordu. Zaten Meyya ile onlara hep üstten bakmış, onların da yengelerine pek kanları kaynamamıştı. Demek ki kardeşlerden öyle bir tepki gelmesi söz konusu olamazdı. Kaldı ki Hasan Hilmi'nin kardeşlerinden bazılarına da hiç söz düşmezdi. Ya paşanın mabeyindeki, Bağbahari'deki ve Şura-i Devlet'teki dostları? Onların da hiçbir ikinci bir evliliğe karşı çıkacak anlayışlı insanlar değildi. 12. Sonun başlangıcı. Hasan Hilmi Paşa, Hayriye Hanım'la evliliğini İstanbul'a duyurmamak için her türlü önlemi alıyordu. Örneğin, posta müdürünü vilayete çağırtarak bir gün şöyle dedi. Müdür bey, vilayetimizdeki durumun önemini siz de takdir edersiniz elbette. Olur olmaz haberlerin İstanbul'a duyurulmasından ve halkın telaşa verilmesinden endişe ederim. Bahusus, haneme heyecani mucip hiçbir mektubun gönderilmemesi benim dileğimdir. Lütfen. İstanbul'a yollanacak mektupları bizzat gözden geçirerek Nişantaşı'ndaki konağıma ya da Rumeli Hisarı'ndaki yalıma gönderilecek mektupları benim yetkime vermenizi rica ediyorum. Posta müdürü bu istemi haklı buldu ve mektuplara bir denetim uygulamaya başladı. O arada Hasan Paşa'nın Hayriye Hanım'dan bir oğlu dünyaya geldi. Çocuğa Baha adı verildi. Hasan Paşa Sivas'ta yeni ve mutlu bir yaşantı içindeydi. Evinde hiçbir gerginlik ve sinir bunalımları olmuyor ve paşa yaşamında ilk kez huzurlu ve tatlı günler geçiriyordu. Ne var ki günün birinde bu mutlu havayı bozacak bir olay çıktı. Hasan Paşa Nişantaşı'ndaki konaktan Sivas'a Bolulu aşçı Salih Ağa'yı da getirtmişti. Yemekleri çok iyi olduğu için paşa ondan vazgeçememişti. Ama Salih Ağa Sivas'ı bir türlü ısınamadı. Konağın yeni hanımefendisiyle de kanı kaynamadı. Oysa Meyyali Hanım Nişantaşı'nda onu çok şımartıyor, sarayda bile onun yaptığı yemeklerin tadında yemek yapılmadığını herkese anlatıyordu. Ayrıca her fırsatta Salih Ağa'ya bol bahşiş veriyor, karısına ve çocuklarına da hediyeler gönderiyordu. Hayriye Hanım ise Salih Ağa'nın yemeklerini sık sık eleştiriyor, kimisini az pişmiş, kimisini çok pişmiş ve lezzetsiz buluyor, bunu açık açık söylemekten de çekinmiyordu. Salih Ağa'nın aklı Nişantaşı'ndaki konakta ve Meyyale Hanım'ın cömertliğinde kalmıştı. Paşanın artık İstanbul'a dönmesi hiç akla gelmiyordu. Aradan 3 yıldan fazla zaman geçmiş ve paşa İstanbul'a bir kez bile gitmemişti. Salih Ağa'nın Nişantaşı'ndaki konağın özlemini çektiği günlerden birinde vilayette askerlik hizmetini tamamlayan bir emir erinin İstanbul'a gideceği öğrenildi. Salih Ağa bu emir eriyle zaman zaman dostluk eder. Ona Nişantaşı'ndaki konağı, hanımefendiyi ve küçük hanımları anlatırdı. Salih Ağa emir erinin İstanbul'a gideceğini haber alınca oturup eski hanımefendisine bir mektup yazdı. Aşçıbaşı bu mektubunda Hasan Paşa'nın Sivas'ta evlendiğini, yeni hanımının iki çocuk doğurduğunu ama asla Meyyali Hanım'ın yerini dolduramadığını ve Paşa'ya çok yazık olduğunu söylüyor ve mektubunu ''İnşallah bir gün buraya teşrif edersiniz de halimizi görürsünüz. Sizin yeriniz burası. Lütfen tez günde Sivas'a gelin. Gözlerimiz yolda sizleri bekliyor ve eteklerinizden öpüyorum.'' diye bitiriyordu. Salih Ağa bu mektubunu zarfa koyup iyice kapattı ve emir erine de ''Aman dikkat et.'' dedi. ''Bu mektubu hanımefendiden başka kimseye gösterme. Kendi elinle Meyyali Hanım'a teslim et.'' diye sıkı sıkı tembih etti. Emir eri bir hafta sonra Üsküdar'a geldi. Orada 2 yıldır özlemini çeken yakınlarıyla kucaklaşıp sevgi dolu bir akşam geçirdikten sonra ertesi gün ilk iş olarak şirketi Hayriye vapuruyla Beşiktaş'a geçti. Oradan da yürüye yürüye Akaretler'den Nişantaşı'na geldi. Hacı Emir Efendi sokağını sordu, gösterdiler, konağı buldu. Yandaki bahçe kapısından içeri girdi, kapıyı vurdu. Kahya kapıyı açtı. ''Kimsin, ne istiyorsun?'' diye sordu. ''Ben Ali Onbaşı, Sivas'tan, Vezir Hazretlerinin konağından geliyorum.'' ''Ya, hoş geldin, gir bakalım içeri, iyi bir haber getirdin inşallah. Ne var ne yok Sivas'ta, herkesin keyfi yerinde mi?'' ''Hamdolsun, herkesleri iyidir. Aşçıbaşı Salih Ağa bir mektup yolladı hanımefendiye, onu getirdim.'' ''Çok iyi, ver bakalım şu mektubu.'' Ali Onbaşı, ''Yoo'' dedi. ''Mektubu sana veremem, Salih Ağam sıkı sıkı dempi etti. Doğrudan hanımefendi hazretlerine vereceğim.'' Kahya, ''Sen çıldırdın mı?'' dedi. ''Hanımefendi hazretlerini sen nasıl görürsün? Hanımefendi hiç kimseye çıkmaz.'' ''Öyleyse ben de emaneti vermem.'' Kahya, ''Pekala, otur bekle bakalım.'' diyerek içeri geçti. Bin bir özür dileyerek Meyyali Hanım'ın odasına girdi, durumu arz etti. Meyyali Hanım, ''Aman Kahya Efendi.'' dedi. ''Beni bunun için mi rahatsız ediyorsun? Müjgan kalfa mutfağın döner dolap aralığından kolunu uzatıp mektubu alsın.'' Müjgan kalfaya hemen bir eldiven bulundu. Kalfa hiç yüzünü göstermeden aralıktan eldiveni uzattı. ''Onbaşı hoş geldin. Sağ ol, ver bakalım şu mektubu. Salih Ağa'ya da selamlar söyle.'' deyip emaneti aldı. Doğru Meyyali Hanım'ın üst kattaki odasına koşarak mektubu uzattı. Meyyali Hanım o sırada küçük kızı Nazmiye'ye bir şeyler anlatıyordu. Müjgan kalfayı görünce, ''Ver bakalım neymiş şu mektup?'' dedi. Nazmiye'ye de, ''Haydi sen git ablalarınla biraz oyalan.'' dedi. Sonra mektubu açtı, yazılara şöyle bir göz gezdirdi. Gözlerine inanamadı. Mektubu büyük bir dikkatle okuduktan sonra birden çılgına döndü. ''Kızlar!'' diye haykırdı. ''Hasan Paşa çıldırmış çıldırmış, koşun gelin, aklını oynatmış bu adam.'' Rebiya, Makbule, Seniye ve Nazmiye telaşla odaya girdiler. Meyyale gözleri yuvasından fırlamış haykırıyordu. ''Babanız evlenmiş, duydunuz mu? Hasan Sivas'ta evlenmiş, 2 de çocuğu olmuş. Çıldırmış bu adam.'' Çocuklar şaşkına dönmüşlerdi. ''Aa, aa, aa, aa, nasıl olur?'' diye haykırdılar. ''Adamı yalnız bıraktım, böyle oldu işte. Sen kim oluyorsun? Nasıl evlenirsin? Hem de bu yaşta.'' Hasan Paşa o günlerde 53 yaşındaydı. ''Aklını oynatmışsın sen. Valide Sultan hayatta olsaydı sen bunu zor yapardın. Haddine mi düşerdi böyle şey? Meydanı boş buldun.'' Kızlar ne diyeceklerini bilmiyorlardı. Derken Rebiya, ''Sevgili anneciğim,'' dedi. ''Sakin olun lütfen. Bir yanlışlık vardır herhalde. İftira etmişlerdir babamıza. O sizi nasıl sever biz biliriz. Asla böyle şey yapmaz. Kabil değil. Biz hemen Sivas'a gidip durumu öğrenelim. Göreceksiniz. Bunun yalan olduğu ortaya çıkacak. Hemen ben Makbule'yi alır Sivas'a giderim.'' Meyyali Hanım Rebiya hiç dinlemeden haykırıyordu. ''Hasan çıldırmış, aklını oynatmış.'' O yıllarda Sivas'a gitmek hiç de kolay değildi. Rebiya ile Makbule hemen o gün arabayı hazırlatıp Kılıç Ali'de Musa Paşa'nın konağına gittiler. Paşa ölmüş ama çocukları orada oturuyorlardı. Konakta paşanın yalnız en küçük oğlu Hüsnü amcayı buldular. Durumu ona anlattılar ve hemen Sivas'a gitmek istediklerini bildirdiler. Hüsnü amca, ''Hay hay çocuklar,'' dedi. ''Ben de kaç zamandır abimi görmek istiyordum. Sizi alır götürürüm.'' Ertesi gün yol durumu incelendi. Sivas'a ancak karayoluyla gidiliyordu. Musa Paşa'nın emekli arabacısı, ben Amasyalıyım, o yöreleri ve yolları iyi bilirim. Kaç kez arabayla oralardan geçtim, hiç korkmayın, rahat rahat gider geliriz dedi. Yol hazırlıkları yapıldı. Birkaç günlük yiyecek, kavurma, peksimet, kuru üzüm, ceviz, şeker gibi şeyler sepetlere yerleştirildi. Sivas'a bir telgrafla durum bildirildi ve 3 gün sonra yola çıkıldı. Hasan Hilmi Paşa'nın büyük kızlarıyla Hüsnü amca 4 günlük yorucu bir yolculuktan sonra Sivas'a vardılar. Doğru hükümet konağına gittiler. Hasan Hilmi Paşa sabırsızlıkla yolcularını bekliyordu. Önce Hüsnü Bey valinin odasına çıkarak ağabeyiyle kucaklaştığı durumu anlattı. Hasan ağabey hiç de mutlu görünmüyordu. Kızlarını sordu ve hemen arabaya koşarak onları kucakladı. Tüm vilayet erkanı da paşanın kızlarının geldiğini duymuşlar ve onları karşılamak için hükümet konağının önüne gelmişlerdi. Hasan Paşa kızlarını alıp kendi dairesine götürdü. Yalnız kalınca yeniden kucaklaştılar. Rebiya ile Makbule heyecandan ağlıyorlardı. Babalarının da gözleri sulanmıştı. Kızlar yolculuğun çok iyi geçtiğini, arabacı Mehmet Ağa'nın da çok dikkatli araba kullandığını anlattılar, çaylar içildi, kurabiyeler yendi. Sonra sıra geldi İstanbul'a kalanların hallerini sormaya. Rebiya, sevgili babacığım dedi. Annem çok üzgün. Buradaki olayı duyduğundan beri deliye döndü. Gözlerine uyku girmiyor. Zaten siz Sivas'a yalnız geldiğinizden beri asabı çok bozuktu. Şimdi başına bir hal gelecek diye çok korkuyoruz. Hayatta en çok değer verdiği insanın siz olduğunu biliyorsunuz elbette. Sizi çılgınlar gibi sever ama duygularını gizlemeye çalışır. Ne kadar onurlu ve inatçı bir kadın olduğunu bilirsiniz. Son zamanlarda onur kırıldığı için çok hırçınlaştı, bunalımlar geçiriyor. Hiç kimseye görmek istemiyor, odasına kapanıp ağlıyor. Dördümüze karşı da çok haşin davranıyor. Bu tutumu bizi çok korkutuyor. Melihat'ı, Rebiya Hanım'ın kızı Hıfzı Topuz'un annesi ve İbrahim Hıfzı'yı, Rebiya Hanım'ın oğlu, ne kadar çok severdi. Onları kucağından indirmezdi. Şimdi onlara karşı da hiç hoşgörüsü kalmadı. Çocukları odasına bile almıyor. Hasan Paşa, pek hayret etmiyorum dedi. Son zamanlarda bana karşı da çok sertti. Hiçbir konuda bana hak vermemeyi adet edinmişti. Ne dersem tersini söylüyordu. Aramızda tam bir kopukluk oldu. Neden bilmiyorum, çözmeye çalıştığımı bulamadım. Sonunda ben de tartışmaktan vazgeçtim. O yalnız kendini haklı buluyor ve beni hiç dinlemiyordu. Ben her konuda ödün vermeye başladım. Öyle ki kişiliğimi yitirdim. Ben hep sanık, hatta suçlu durumundaydım. O savcı, sorgu yargıcı ve yargıç. Sonunda pes ettim, çareyi kaçmakta buldum. Rebiya, sevgili paşa babacığım, siz dünyanın en tatlı erkeğisiniz, dünyanın en iyi babasısınız dedi. Sizi anlıyorum. Ama ortada kötü bir durum var. Annemi yargılamak bir sonuç vermiyor. Onu hasta kabul edin. Ne yapalım, onu düşünelim. Onu bu halde bırakamayız. Siz de, ben de, kardeşlerim de ona yardım etmeliyiz. Büyük annem Şuhi Cihan Hanım'ın genç sayılacak bir yaşta ölümü, arkasından Valide Sultan'ın çektiği acılar onu yıktı. Bunalıma düştü. Size karşı davranışlarındaki sertliğin ve genel durumundaki gerginliğin bu olaylardan kaynaklandığını sanıyorum. Gelin, birlikte bir çare düşünelim. Sizin burada yeni bir aile kurmanızı hiç kınamıyorum. Evlenmişsiniz, bunu doğal kabul etmek gerekir. Herkes ikinci, üçüncü kez evleniyor. Eşlerin bunu umutsuz bir olay yapmamaları gerekir. Zaten genelde bütün eşler bunun örneklerini veriyorlar. Bakınız, büyük baba Musa Paşa kaç kez evlenmiş. Valideniz Esma Hanım, sonra Lalüfer Hanım, sonra İsmail Hanım, son olarak da Fikriyar Hanım. Benim asla sizi kınamaya hakkım yok. Yeni eşiniz Hayriye Hanımefendi'ye de hiç kızmıyorum. Sizi beğenmiş, yeni bir yuva kurmuşsunuz. 2 çocuğunuz olmuş. Onlara karşı da içimde en ufak bir kötü duygu yok. Onlar benim kardeşlerim. Ama ben burada eşinizle tanışırsam kendimi valideme ihanet etmiş gibi göreceğim. Bilmem, bu duygumu size anlatabiliyor muyum? Çok iyi anlıyorum Rebiyacığım. Sen ne kadar olgun bir kız olmuşsun. Annen de senin hoşgörü ve anlayışının onda biri yok. Sevgili babacığım, gelin şöyle bir şey düşünelim. Validemi siz buraya davet edin, ayrı bir ev tutun, orada otursun. Hayriye hanımefendiyle hiç karşılaşmasınlar. Siz haftanın birkaç günü annemle birlikte olun, bu ona yeter. Asabı düzelir, olay çıkartmaz. Bizim buraya gelip yerleşmemiz hiç söz konusu olmaz. Ben, Makbule, Seniye ve Nazmiye yine Nişantaşı'ndaki konakta kalırız. Zaten kardeşlerimin okulları var, dersleri var. Buraya gelemezler. Ben de eşimin ve çocuklarımın yanından ayrılamam. Lütfen beni kırmayın. Emir buyurun, validem Sivas'a gelsin. Hasan Paşa çok güç durumda kalmıştı. Kızına ne söyleyeceğini ve ne yapacağını bilemiyordu. Ya Hayriye Hanım'a ne diyecekti? Onu nasıl razı edebilirdi? Kimseyi kırmak istemiyordu. Meyyali Hanım Sivas'a gelirse bütün ev düzeni bozulacak ve haftanın birkaç gününü onunla geçirmek zorunda kalacaktı. Yüreğinin sıkıştığını hissediyordu. Sanki bir karabasan görüyor ve bir an önce uyanmak istiyordu. Keşke bu bir rüya olsaydı. Ama önündeki gerçek karabasandan da korkunç geliyordu kendisine. Bir süre kara düşüncelere dalıp sustu. Sonra, "Rebiacığım," dedi. "Seni kırmak istemiyorum, düşüneceğim." Rebia babasından olumlu bir tepki almanın mutluluğu içindeydi. Bir hafta sonra Hüsnü amca ve Makbul ile birlikte İstanbul'a döndüler. Meyyali Hanım Sivas'taki durumu öğrenebilmek için konakta sabırsızlıkla kızlarının dönüşünü bekliyordu. Rebia ile baş başa kaldıklarında ise bir süre merakını gizlemeye çalıştı. Eşiyle ilgili sorular sormayı onuruna yediremiyor ama ondan ayrıntılı haberler alabilmek için de kahroluyordu. Sonunda Rebia konuyu açarak babasının annesini çok özlediğini, yaptığı bu evlilikten dolayı çok pişmanlık duyduğunu ama asla Meyyali'ye ihanet etmediğini, orada bir emri vaki karşısında kalarak Hayriye Hanım'la evlenmeye mecbur olduğunu, bu yüzden de suçluluk duygusuna kapılarak olayı gizlediğini, şimdi de Meyyali'nin Sivas'a gelmesini pek çok istediğini ve ona ayrı bir ev tuttuğunu söyledi. Meyyali Hanım kızını bir süre hiç renk vermeden dinledikten sonra heyecanını ve şiddetini artık gizleyemeden, "Şeytan görsün o babanızın yüzünü," diye haykırdı. "Sivas'a gidecekmişim. O beni daha çok bekler. Şuradan şuraya gitmem. O kadını boşar, konaktan çıkartır. O zaman belki gitmeyi düşünebilirim. Ama bu koşullar altında asla." Rebia annesinin bu hırçın havası karşısında konuşmayı daha fazla uzatmak istemeyerek, "Peki efendim," dedi. "Siz büyümüşsünüz. Benden iyi düşünür karar verirsiniz. Nasıl uygun görüyorsanız öyle olsun.